bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Devrimciler Kaan Arslanoğlu Adam Yayınları 2. Baskı 1998 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Türkçe'de yazılmış hiçbir romanda Kaan Arslanoğlu'nun yazdığı o unutulmaz 73 sayfanın mükemmelliğine rastlamadım. Arslanoğlu devrimcilerde gerçeklere dışarıdan değil, yaşananların içinden bakıyor. Bunun için yazdıkları suçlamalardan uzak bir öz eleştiri olabiliyor. Fethi Naci. Kaan Arslanoğlu bilinen suçlama yollarına başvurmadan devrimci gençlerin örgütsel yaşantılarını eni konu sorguya çekiyor. Yatsıyarak değil, kendine sahip çıkarak yazıyor. Semih Gümüş. Kaan Arslanoğlu, doğumu 1959, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1984 yılında bitirip Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri ihtisası yapmış olan bir uzman hekim. Roman yazmaya 1985 yılında başlamış. Sırasıyla Devrimciler, Kimlik, Çağrısız Hayalim, Kişilikler adlı yapıtlarıyla ilgileri üzerine çekmiştir. Yanılmanın Gerçekliği adıyla basılmış psikolojik felsefi bir inceleme kitabı da vardır. Yazarın ikinci baskıya ön sözü. İlk baskısından 8,5 yıl sonra da olsa ikinci baskıyı hazırlamak güzel. Romanın ilk baskısının arka kapağındaki yazıda yayıncılar Uğurcan Koçak, Tarık Korkmaz özette şunları söylemişlerdi. Hiçbir şeyi abartmamış. Ne yenilginin yılgınlığıyla kötülemeye, küfre yönelmiş, ne de ne yaptıysak doğruydu demiş. İşte bu nedenle devrimci hareketi sanatsal olarak vermeyi amaçlayan tüm yapıtlardan farklı. Dürüstlükten ayrılmamak, abartmamakla bir anlamda deney birikimi aktarıyor yeni kuşaklara. Tam da bu nedenle yazınsal olarak genellikliği bulunmakla birlikte hiç kimseye yaranamadı elinizdeki yapıt. Ne sistemin adamlarına ne de düşsel dünyalarında yaşamaya devam eden ve gittikçe küçülen devrimci çevrelere. Beğenenlerle yerin dibine batıranların oranı aşağı yukarı az sayıdaki yazılı eleştirideki beğenme, küfretme oranına yansıdı. O dönem yalnızca 4 yazılı eleştiri çıktı hakkında. 2000'e doğru da Ahmet Aka, yazar anlatım tekniği açısından iyi bir düzey tutturmuş. Bir dönemin deney birikimini aktarıyor, kuruluktan uzak, yalın, çarpıcı ve düşündürücü. Şüphesiz yalnız olumsuzlukları dile getirmiyor. Fakat onun romanının değerini artıran yapıtında bu gözlemlerin yer alması, geleceğe ilişkin olarak pek iyimser olmadığı izlenimini veriyor. Oysa düne ilişkin saptadıkları yarına sağlıklı ve iyimser bakabilmenin yapı taşlarını taşıyor cümleleriyle özetlenebilecek olumlu bir yaklaşım gösterdi. Özgürlük dünyasından Fatma Gökhan, kimi yazarların ucuz suçlama, yakıştırma ve küfürlü yaklaşımlarından uzak, doğrudan zor karşısında teslimiyeti savunmayan bir anlayışla yazılmış. Okuyucuyu sıkmayan dilde akıcı bir üsluba sahip diyerek yumuşak bir giriş yaptıktan sonra çizilen tiplere gelince. Karakteristik bir tek özellik göze çarpmıyor. Devrimciler diye anlatılan 3 aşağı 5 yukarı birbirlerine benziyorlar. Çizilen kişiliklerde olumlanan yanlarda olumsuz olanlar. Tam da bu noktada kaba nesnelliğe düşüyor yazar. Gerçeklik tersinden ele alınıyor. Devrimciler yönsemi aydınlıktan değil yok olandan, tükenenden yana diye yazarak romana haddini bildirdi. Yeni Demokrasi de imzasız bir yazar, küçük burjuva dar görüşlülüğün ürünü bir roman başlığı altında, hakim sınıfların ve uşaklarının tüm cephelerden ideolojik bir karşı saldırıya geçtiği böylesi bir dönemde, böylesi bir romanı kaleme almakla yazar safını belirlemiş, bu ideolojik saldırı cephesindeki yerini almıştır diyerek görüşünü açıkladı. Semih Gümüş kavramda ve sonra roman kitabında her şeyden önce roman başlığı altında Latife Tekin ve Ahmet Altan'ın yazdıkları ne çağdaş ne de yazınsal bakımdan önemliyken gittikçe daha çok okunabildiler olması gerektiği gibi değil, ne yazık ki hak ettikleri gibi eleştirildiler diyerek küfür romancılığını eleştirdikten sonra devrimciler pek çok eksiği olmasına karşın acemi bir roman değil. Devrimcilerin yürekli öz eleştirisi, genç devrimcilerin tüm bir yaşamını kapsıyor. Olduğu gibi kabullenilerek ama savunulmadan. Asıl değerli olan yanı da bu. Kişilerinin iç dünyalarını ve kişilik oluşumlarını yaşadıkları koşullarla bağları içinde vermekte başarılıdır. Yoğun diyaloglar kurmakta ve özellikle bu diyaloglardaki kişisel özellikleri yansıtmakta kendine güvenlidir. Kolay okunurken okuyucunun merakına da seslenir. Her şeyden önce romandır. Bu fırsat her zaman yakalanmıyor diye yazarak romanı övdü. Romandan rahatsız olan ancak açık eleştirme cesareti gösteremeyen yazıncılar çoğunluğu ise sessiz kaldı. O kadim yok sayma yöntemiyle onu boğmayı amaçladı. Ne cezaevi edebiyatı kapsamı içinde değerlendirilip yerilmeye cesaret edildi ne de en küçük bir destek verildi. Daha ilginci, onu karanlığı savunmakla mahkum edenlerin yıllar yıllar sonra gerçek küfür romancılarını baş tacı ettikleri görüldü. İkinci baskı için romanı tümüyle gözden geçirdim. Aslının özelliklerini bozmamak için pek az değiştirdim. Değişiklikler, yanlış kurulmuş bazı cümleleri düzeltmek, uygun seçilmemiş sözcüklerin yerlerine yenilerini koymakla sınırlı kaldı. O konuda da aşırı titizlenmedim. Okuyucuya bu ürünün bir roman olduğunu anımsatıyorum. Roman, gerçekliği yansıtan, ancak kendi kuralları, kendi gerçekliği içinde değiştirerek, yeniden yaratarak yansıtan bir yazın türüdür. Öbür sanatlarda da böyledir aslında durum. Bunları neden söylüyorum? Bu kitap bir belgesel değil. İlk baskıyı okuyanların çoğu, içinde birebir gerçekler aradılar ve bulduklarını sandılar, alındılar, düş kırıklıklarına uğradılar. Umarım artık daha rahat okunur ve duygusal çatışmalara kapılmaksızın değerlendirilip yararlanılır. Romanda anlatılan kuşaktan sonra bir, belki iki kuşak geçti. İnsanın, devrimcilerin sorunsalı pek de değişmedi. O yüzden yapıtın hiç eskimemiş oluşu bile beni sevindirmez. Sonuç olarak bu yapıt yaranmayı değil, düşündürmeyi, tartışmayı hedefleyen her şeyden önce bir roman. 1. Sabahtan beri kapalı olan hava şimdi daha da kapanmıştı. Masadan kalkıp pencereye yürüdü. Sokakta çocuklar oynuyordu. Onları seyredaldı. Sürü sürü, her yaşta çocukla cıvıl cıvıldı dışarısı. Biri yürümeyi daha yeni öğrenenlerdendi. Kendisini kollamakla görevlendirilmiş ablasının yanında bir süre anlamsız bakışlarla çevresini izliyor, sonra oraya buraya dengesiz ataklar yapıyordu. 7-8 kadar çocuk asfaltın kenarında toz toprak içinde misket oynuyor, başka bir grup çevredeki evlerin içinde yankılanan sesleriyle itişip kakışarak bir şey tartışıyordu. 3 kız bakkalın önünde ip atlıyordu. Misket oynayanlardan birinin tanıdık sesi bir saate yakındır o tiz küfürleriyle sinirini bozanın kim olduğunu açığa vurdu. Saçları makineyle kesilmiş, kafasının değişik yerlerinde eski yarıkların izlerini taşıyan çelimsiz bir çocuktu bu. Öbürlerinden 1-2 yaş fazla gösteriyordu. Bir süre velede dikkat kesildi. O her çocuğa sempatiyle bakanlardan değildi. Nasıl ki her yetişkine sevgiyle bakmıyorsa. Neden üstleri başları kir içinde, saçları 3 numara kesilmiş, işte şu edepsiz gibi hoyrat bakışlı çocuklar bazılarının pek beğendiği bildik kartpostalların, kitap kapaklarının değişmez modelleri olurlar. Oysa 5 yıl sonra nasıl biri olur acaba bu çocuk ya da 10 yıl sonra? Yetişkin insanlar, kelime hazneleri dardır. Küfürleriyle anlam katarlar konuşmalarına. Belden aşağı şamataları erkek olduklarını anımsatır, güven verir onlara. 2 lafı bir araya getiremedikleri halde aksini kabullenmez inatçılıklarıyla ahkam keserler. Ezik, boşa geçmiş yaşamlarının kafalarındaki tortularıyla gençlere akıl öğreten ihtiyarlar. Aile reisi, bildiği bildik, inandıklarından emin orta yaşlılar. Lümpen gençler, düşünme tembelliği, bilgisizliğini bilmeme, alışılagelmiş olana körü körüne ama kendinden bir şey vermeden inanış. Yoksulluğa, geriliğe zevk alırcasına boyun eğiş, küçücük bir çıkar için çirkefleşme. O başkaları gibi halk bilinçsiz ve geri bıraktırılmış, bunlar doğal şeylerdir deyip geçemezdi. Aklı hep bilinçsizlik ve geriliğin yığınının tek tek unsurları üzerindeki somut şekillenişine takılırdı. Sıradan iki insanın konuşmasını istemeden tanık olmak, konuşma hangi konuda olursa olsun ona sıkıntı verirdi. İşimiz çok zor derdi böyle zamanlar. Ters ters bakardı insanlara. Bunlarla bu işi nasıl götüreceğiz diye söylenirdi. Şimdilerde de çocukların yığınının ortak özelliklerini nasıl kazandığına kafa yormaya başlamıştı. 2 yaşındaki bebeklerde bile görüyordu bu özellikleri henüz olgunlaşmamış biçimleriyle. Masum kabul edilen bencilliklerinin, arsızlıklarının, inceliksizliklerinin yıllar sonraki sonuçlarını görür gibi oluyordu. Bazen hayalinde sinirine dokunan kişilerin çocukluklarını canlandırmaya çalışırdı. İşte şimdi de böyle bir çağrışım içindeydi. Aşağı inip ufaklığı bir güzel pataklamak geçti aklından. Saatine baktı, 4'ü 5 geçiyordu. Buluşmaya yarım saati vardı. 5 dakikada hazırlansa, 15 dakikada yol sürerdi. Demek daha 10 dakika oyalanabilirdi. Hafiften yağmur çiselemeye başlamıştı. Çocukları önce istiflerini bozmadılar. Yağışın şiddeti artınca çığlıklar atarak saçak altlarına kaçıştılar. Yağmuru çok severdi. Yağmur altında böylesi çirkin sokaklar bile kendilerine özgü bir romantizme bürünürlerdi ona karşı. Varillerden çöplerin sarktığı, yerlerde kağıt parçalarının uçuştuğu, bakımsız, boyaları solmuş apartmanların insanın içini kararttığı, pencerelerden, balkonlardan çamaşırların dalgalandığı şu tozlu mahalleler bile basitliklerinden sıyrılıp duygulu havalara girerlerdi. Pencereden ayrılamadı. Islanan sokağa, koşuşturan insanları seyretti. Karşı evin bahçesindeki 2 küçük çam ağacı ıslak dalcıklarıyla onu bir an çocukluğuna götürdü. Ağaçlar arasında ve hep tek katlı olan evlerini, babasının tayinleriyle yeri sık sık değişse de çevrenin değişmeyen yeşilliğini, karşılıklı ikişer ağacı kale kabul ederek top oynadıkları çimenlikleri hatırladı. İçinde sıkıntıyla karışık bir özlem kıpırdadı. 4 yıldır tatile çıkmamıştı. Ne orman ne deniz. Caddeler, sokaklar, üst üste yığılı binalar, kalabalık. Günün neredeyse yarısının geçtiği sıkış sıkış minibüsler, otobüsler, ardı arkası kesilmeyen görevler, randevular, toplantılar, gerilim, gerilim. Zamanı yeniden hesapladı. 5-6 dakika daha oyalanmalıydı. 2. katından sokağa baktığı apartmanın önünde bir meydancık vardı. Evin önünden geçen yol burada biraz genişliyor, karşıdan diklemesine giren dar, uzun bir sokakla birleşiyordu. O sokaktan bir kamyon yaklaştı gürültüyle. Geldi, köşedeki bakkalın önünde durdu. Mal dağıtan arkası kapalı kamyonlardandı. Bakkal da dışarıya çıktı. Kır saçlı, yaşlı bir adamdı. Polise muhbirlik yaptığı söylenirdi. Ona görünmek istemedi. İçeri çekilip yavaşça tülü kapattı. Masaya oturup az önce şöyle bir göz attığı derginin sayfalarını karıştırmaya başladı. Okumak istediği bir yazıdan daha birkaç satır okumuştu ki telaşla dergiyi kapattı. Odadan çıkıp yüzünü gözünü yıkadı, acele odaya döndü. Teksir kağıtlarıyla kurulandı. Üzerine lacivert beyaz hırkasını geçirdi. Bu hırkasını çok severdi. O sırtındayken zayıf bedenini daha bir şişman, kendini daha güçlü hissederdi. Ceplerini karıştırıp alması gerekenleri bir bir yokladı. Az sonra dışarıdaydı. Yakın çevredeki randevularına gitmeden önce vakit geçirmek için genellikle bu evi kullanıyordu. O evi zaten kim kullanmıyordu ki? Okuldan arkadaşlarınındı. İlk kiracısının aynı zamanda ev sahibine karşı asıl muhatabının adıyla Ömer'in evi diye bilinirdi. Sakinlerinin tüm uyarılarına karşı hala yol geçen hanı gibi yararlanılmaya devam ediyordu. Sadece otel ve lokanta değildi. Bazen bildiri, bazen afiş, bazen silah deposu oluyordu. Az önce kütüphanedeki kitapları karıştırırken gözüne başka bir bölgeye ait bir bildiri paketi ilişmişti. Sokağa çıktığında kafasında bu sorun vardı. Artık burayı kullanmam yanlış olur. Ben hiç olmazsa bizimkilerle aynı okuldanım ve aramızda doğrudan bağlantı var. Ya başkalarına ne demeli? Başka okullardan, başka bölgelerden vatandaşları. Nasıl kolaylarına gelirse öyle davranıyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Meseleyi bir an evvel halletmek gerek. Yağmur sağanak halindeydi. saçak altlarından koşarcasına yürüyordu. Eğer hava biraz kapalıysa mutlaka şemsiyesini yanına alırdı. Ama kendi şemsiyesini dün akşam Vahit'e vermişti. Yağmur akşam da böylesine şiddetliydi ve memleketine gidecekti çocuk. Dışarı çıkmak zorundaydı. Turan'ın sık sık yinelediği vecize geldi aklına. Ver malını ellere, sür götünü yerlere. Sinirli sinirli güldü kendi haline. O anda kafasına saçaktan iri bir damla düştü. Islaklık soğuk soğuk ensesine indi. Oradan sırtının derinliklerine kaydı. Siniri iyice tepesine çıkmıştı. Yakından duyulacak kadar bağırdı. Allah belanı versin. Ancak bağıra bağıra okkalı bir küfür savurmak dindirebilirdi öfkesini. Fakat bunu yapamazdı. Küfür edemezdi. Yine de kendini çabuk toparladı. Sinirini yatıştırmaya çalıştı. O durumda başka türlü davranamazdım. Şemsiyeyi vermek zorundaydım. Yarın belki bana lazım olur diyemezdim ya. Önce çıkan oydu. Başka seçenek yoktu. Aldırma. Saatine baktı. Hesapladığından 5 dakika erken çıkmıştı. Buluşmalara erken gelme huyundan bir türlü kurtulamıyordu. Oysa erken gelmek, dikkat çekme yönünden randevuya geç kalmak kadar sakıncalıydı. Sakıncası bir yana, göze batmadan zamanı doldurayım derken kendisi helak oluyordu. Caddeye çıktı. Az ileride tentesi kaldırımın üstünü tümüyle örten bir pastane gördü. Bir koşu oraya ulaşıp tentenin altına girdi. Burada biraz vakit geçirebilirdi. Otobüs durağı karşıdaydı. Bekleyenlerden üçü arkadaki büfenin dar saçağının altına sığınmıştı. Açıkta bekleyenlerden ikisi şemsiyelerini açmışlardı. Öbürleri tamamen ıslanmış olmanın verdiği kayıtsızlıkla elleri ceplerinde dikiliyorlardı. Bir otomobil hızla yaklaştı. Göllenmiş caddenin iki yanındakiler ve duraktakiler geriye sıçradılar. Araba kaçamayan bir kurbanını perişan ederek ilgisizce uzaklaştı. Kurtulanlar göstermelik bir kızgınlıkla homurdanırlarken adamcağız boğazını yırtarcasına bağırdı. ''Yavaş gitsene ulan ayı!'' Aynı anda otobüs göründü. Homurdananlar sustu. Yüzler sakinleşti, şemsiyeler kapatıldı. Buluşma yeri otobüsün gittiği yönde bir durak sonrasıydı. Tentenin altından çıkıp hızlı adımlarla yoluna devam etti. Buluşmanın havasına şimdiden girmişti. Buluşacağı kişinin kim olduğunu bilmiyordu. Nasıl bir tip acaba? Daha önce gördüğüm biri mi? Eğer öyleyse iş kolay olur. Parolaya gerek kalmaz. Yerlere tükürürler. Eşi ol eşekler. Bulaşığa basmamak için zıpladı. Caddenin kıvrıldığı yere dönünce durak görünmüştü. Hiç de iyi bir buluşma yeri değildi burası. Oysa ki hemen her toplantıda buluşma yerlerinin iyi seçilmesi sorunu gündeme gelir, otobüs duraklarının ve buna benzer deşifre yerlerin kullanılmasının sakıncaları vurgulanırdı. Sonra toplantı biter, uzun uzun ilkelerden bahseden deminki, sorumlu, iş bilir bir eda ile bir sonraki buluşmanın ne zaman, nerede olacağını bildirirdi. Ama her nedense belirtilen yer yine o malum noktalardan biri olurdu. Üstelik bu caddeden yalnızca 80 numaralı otobüs geçerdi ve gelince binmemek açıktır ki dikkat çekerdi. Bereket geçeli çok olmamıştı. Saatine baktı. 5 dakika vardı. Dakika başı saatine bakma huyunu kötü kapmıştı. Zaman içinden sayarak hesaplamaya çalıştı. Durağa geçip yürümeye devam etti. Yağmur hayli azalmıştı. Yavaş yürüyerek vakit geçirebildi. Elbette hiç alışık olmadığı böyle bir şeyi becerebilirse. Belki o da yürüyerek geliyordur. Durağa dönmeden görürüm. Yağmurun altında elindeki ıslak simidi dişleyen biri. Yahu nereden bulurlar bu saçma sapan rumuzları? Elindeki ıslanmış dergiye baktı. Geçen yıl yine böyle bir buluşma öncesi ancak binde bir bayide bulunabilecek hiç adını duymadığı bir gazeteyi telaşla arayışı geldi gözünün önüne. Karşıdan bir simitçi çocuk geliyordu. Üzeri naylonla örtülmüş tablası başının üstünde. İyi akıldı doğrusu. Buluşacağı kişi ıslanmamak için besbelli simitlerin tümünü almıştı. Gırgır bir yana ortalıkta işte o diyebileceği kimse görünmüyordu. Zaman geçmişti, geri dönmeliydi. Durağa geldiğinde çevrede orta yaşlı, başörtülü bir kadından başka kimse göremedi. Kadın yaklaşıp sordu. Kardeş, otobüs geçti mi biliyor musun? Biraz önce geçti, 5 dakika oluyor. Karşıda bir dolmuş durdu. İçinden bir genç indi. 25 yaşlarında orta boylu, esmer, kıvırcık saçlı, geniş yüzlü biriydi. Caddeyi geçip durağa yöneldi. Üzerinde yakası kürklü, kahverengi süet bir gocuk vardı. Gülümseyerek yaklaştı. ''Buradan otobüs geçer mi? Dolmuşa binseniz iyi olur. Kusura bakma, bu yağmurda simit bulamadım.'' ''Yok canım, böylesi daha mantıklı. Hakikaten dolmuşa binsek iyi olacak.'' Kaldırımdan inip birkaç adım öne çıkarak dolmuş beklemeye başladılar. Yeni gelen elini gocuğunun cebinden çıkarıp uzattı. ''Tanışalım öyleyse, benim adım Hüseyin.'' Öbür bir an tereddüt etti. Benimki de Akın. Bir dakika geçmemişti ki külüstür bir dolmuş durdu önlerinde. Şoförün yanı boştu. Akın içeriye, Hüseyin pencere kenarına yerleşti. Dolmuş yoluna devam ederken cebinden kağıt mendillerinden birkaçını çıkardı Akın. Yüzünü, kafasını kurulamaya koyuldu. ''Sen benden de fena aslanmışsın.'' dedi Hüseyin. ''Fazla mendilin var mı?'' ''Olacaktı, dur bakayım.'' Aradığını pantolonunun sol cebinde buldu Akın. Hüseyin'in burnunu gürültüyle sümkürüşünü izledi. Göz ucuyla tepeden tırnağa süzdü yeni sorumlusunu. Daha önce hiç görmemişti. Buradan olsa bir yerlerde mutlaka görmüş olurdu. Başka şehirden gönderilmiş besbelli. Nereden acaba? Belki Ankara'dan, belki Tunceli'den. Evet, tipi oraların insanına benziyor. Belki başka bir yerdendir. Küçük bir şehirden gelecek ve burada, İstanbul gibi bir şehirde, mücadelenin bu denli zor, sorunların bu derece karmaşık olduğu bir alanda bizim çözemediğimiz problemleri çözecek, bize yol gösterecek. Hiç de o nitelikte biri gibi görünmüyor. İskarpinlerinin burnu sivri, dar kadife pantolon ve burnu sivri ayakkabılar. En sinir olduğum kıyafet. İleri biri olmalı, herhalde. Yoksa adamı böyle bir göreve getirirler mi? Belki de geldiği yerde aranıyordur. Bu şehir kaçaklar şehri. Ama sadece aranıyor diye getirip birini böyle bir şehirde sorumlu yapmazlar. Vardır mutlaka bazı yetenekleri. Gerçi yetenek arayan kim? Çizgiye yatkın mı? Askeri cesareti nasıl? Ağzı biraz laf yapıyor mu? Al sana bir yönetici. Dolmuş bir ara sokağa saptı. Sonra geniş bir caddeye girdi. Sağa yanaşıp sırada bekleyen başka dolmuşların arkasında durdu. Hüseyin kenardaki su birikintisine basmadan çevik bir hareketle indi arabadan. ''Böyle günler için hepimize birer şemsiye verilmeli.'' dedi. Elini uzatıp yağmurun şiddetine baktı. Sanki üstünün ıslanışını başka türlü ayrımsayamazmış gibi. Akın kendine yetişince ekledi. ''Şemsiye veya yağmurluk, bunlar iş kıyafetine girer.'' Güldü Akın. Ciddi işlerin içine mizah karıştırılmasından hoşlanırdı. ''İş elbisesinden geçtik. Fazla mesailerimiz bile verilmiyor.'' dedi. ''Bırakacaksın işi. Bak o zaman yola geliyorlar mı, gelmiyorlar mı?'' ''Evet.'' diye onayladı Hüseyin gülerek. ''Kabahat bizde.'' Akın kızdı kendine o zaman. İnsanları üstüne başına, tipine göre değerlendirme hatasına bir kez daha düşmüştü işte. ''Dış görünüşünü fazla önemsiyorsun.'' ''Evet. Görünüşte fikir verir ama sen peşin yargılara varıyorsun. En azından espriden anlayan birisi. Belki sıradan bir kadro değildir. Belki açık düşünceli, yetenekli biridir. Sen de bu hareketin sorumlularındansın. Kendini neden basma kalıp bulmuyorsun? Hem bak, şartlara göre davranmasını biliyor, rumuz için ille de simit bulayım diye tutturmamış. Sıcaklık yok senin içinde. İyice tanımadan küçümseyiveriyorsun insanları. Ya sen? Ona nasıl görünüyorsun? Ha? Bunu düşündün mü? Mücadele için her şeyini bırak. Alıştığın, bildiğin çevreni, sevdiğin insanları terk et. Gel böyle, keşmekeş içinde bir kente. Karşına senin gibi bir mıymıntı çıksın, ceketine baksın, ayakkabılarına göz atsın, hakkında fikirler yürütsün. Müstehzi ifadeli, hanım evladı suratlı bir entelektüel. Acıdı Hüseyin'in haline. Ona daha sıcak davranma gereksinimi duymuştu. ''Sen de çok ıslanmışsın be hoca.'' dedi. ''Ev zaten pek uzak değil. Sıcak bir çay içer ısınırız.'' Gülümsedi Hüseyin. Akın'ın omzuna vurdu. ''Boş ver hoca.'' dedi.